Efendim iyi akşamlar. Now hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız demek ki 31 Mart seçim sonuçlarının hemen ardından eski belediye başkanlarının gider ayak yaptıklarını izleyeceksiniz bu akşam. İnsan şöyle diyor, demek ki vatandaş değilmiş umurlarında olan. Zonguldak'ta bir maden ocağında bir işçinin hayatını kaybetmesine neden olan kazanın ne kadar kolay önlenebilir olduğunu öğrenince eminim siz de kahrolacaksınız. Demek ki insan hayatı bu kadar ucuzmuş ülkemde diyeceksiniz. Sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin yaşadığı ağır seçim yenilgisinin ardından söylemini de değiştirdi. Bugüne kadar Soma, Amasra, İliç maden faciaları, Çorlu tren kazası gibi ihmallerle dolu olaylarda yetkililerin yargı önüne çıkarılmamasına sessiz kalan Erdoğan bu kez muhalefet ağzıyla konuştu. Beşiktaş'taki yangın için sorumlusu hesap versin dedi.
Aman Allah'ım.
Sürekli işçinin, emekçinin hakkından bahseden bu çevreler, önceki gün Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizle ilgili çıkıp tek cümle kurmadılar.
Cumhurbaşkanı 29 vatandaşımız yanarak hayatını kaybedince sorumlular ortaya çıkmalı diyor. Hayırdır Sayın Erdoğan? Muhalefete geçtiğinde bizim haberimiz mi yok? 31 Mart seçimleri seni bu kadar mı şaşırttı?
Seçim öncesi muhalefet yaşanan facialar üzerinden sorumlu kim hesap versin diye iktidara sesleniyordu. Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi, emekçi hakları diyerek Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını üzerinden muhalefetin söylemiyle muhalefete hedef aldı.
Şimdi tabii ki biz de savcılarımızla bunu takip ediyoruz. Bunu kovalıyoruz. Kovalamaya devam edeceğiz. Kimler bunlar?
Siz altın çıkaracak şirkete yatırım desteği verip edilen kardan payınızı alıyorsanız orada yapılan her şeyden müşterekken ve müteselsilen sorumlusunuz.
En son Erzincan İliç'te 9 işçinin can verdiği altın madeni faciasında Özgür Özel sorumlusunuz diye seslenmişti. Maden şirketinin kapasite artırımına onay verilmesine, maden şirketinin kamu ilişkisine, denetim eksikliğine dikkat çekerek Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasında da iktidar muhalefet karşı karşıya gelmişti.
Maden patlar, işçi ölür, ölen ölür, kalan sağlar. Recep Tayyip Erdoğan'a yetmektedir.
İş kazası ve bunun yapısında, fıtratında bunlar var.
Soma faciası sonrası yükselen eleştirilere, tepkilere Erdoğan bu işin fıtratında var diyerek yanıt vermişti. Madencilerin eylemi Cumhurbaşkanı korumalarının sert müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Erdoğan bu kez işçi haklarını gündemine aldı.
29 emekçi kardeşimizle ilgili çıkıp tek cümle kurmadılar.
AK Parti iktidarında hızlandırılmış tren faciasında 41 kişi can verdi. Çorlu tren kazasında 7'si çocuk, 25 kişi. 6 Şubat depremlerinde resmi rakamlara göre 53.537 kişi hayatını kaybetti. 107.213 kişi de yaralandı. Amasra maden faciasında 43 madenci yaşamını yitirdi. Davalar birbirini izlerken tek bir kamu görevlisi yargılanmadı. İstenen soruşturma izinleri verilmedi ama Beşiktaş'taki yangın sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumlusu çıksın diye seslendi.
Bu binaya inşaat ruhsatını veren, imar ruhsatını veren binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim?
Bunların sorumlusunu yargılayacak makamlara bildirecek olan sensin Recep Tayyip Erdoğan. Muhalefete mi alıştın? Muhalif olmaya mı başladın?
Seçim sonrası değişen söylem, kullanılan dil. Geçmişte muhalefetin iktidara seslendiği gibi Erdoğan bugün yaşanan Beşiktaş olayı üzerinden sorumlusu kim diye soruyor.
Evet, Cumhurbaşkanı'nın sorduğu gibi sorumlu kim? Bu soru çok önemli bir soru Türkiye'de. Çünkü hiçbir işin fıtratında ölüm yok ve bu ülkede iş kazası değil, iş cinayetleri var. O yüzden kesinlikle Cumhurbaşkanı'na katılıyorum. CHP'li mi değil mi, AK Partili mi değil mi hiç önemi yok. Her kimse 29 canımızın hesabını vermek zorunda. Aynı şekilde birazdan aktaracağız. İliç maden faciasında da, Çorlu tren kazasında da hesap verilmeli. Hem hayatını kaybedenler için adalet adına hem de bu ülkede bundan sonra insan hayatının ucuz olmadığının, olamayacağının bilinmesi ve dolayısıyla bundan sonraki iş cinayetlerine engel olabilmek adına. Son olarak bundan sonra yani 31 Mart yerel seçim sonuçlarının ardından gerek Cumhurbaşkanı düzeyinde gerek AK Parti'nin her kademesinden çokça ve sürekli olarak bu tarz eleştiriler duyacağız. Burası çok net. Şimdi bakalım bir başka sorumlu kim haberine. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki yangın faciası ile ilgili olarak sorumlular kim diye sordu, aktardık. Aynı soruyu soran başka aileler de var ama Erzincan İliç'teki altın madeninde tonlarca siyanürlü toprağın altında kalan işçilerin aileleri yaklaşık 2 aydır sorumluların cezalandırılmasını bekliyor.
Cenaze aracının başında yürek yakan feryadı yankılandı. Günlerdir eşinden haber bekliyordu, acısıyla sarsıldı. Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen heyelandan tam 53 gün sonra toprak altında kalan 9 işçiden birine ulaşıldı.
Mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kamyona ait parçalar bulduk. Oraya odaklanmış durumdayız.
Kayan toprak Sabırlı Dere Yatağı ve altın madeninin hemen yanındaki manganez ocağına dökülmüştü Erzincan İliç'te. Manganez ocağında aranan 3 işçiden Uğur Yıldız'ın cenazesine ulaşıldı. 53 gündür bir haber bekleyen ailesi bir kez daha yıkıldı.
Ya
9 işçinin yakınları heyelan riski nedeniyle yavaş ilerleyen çalışmalara defalarca tepki gösterdi. Bir yandan evlatlarından, eşlerinden, kardeşlerinden haber almayı beklerken diğer yandan sorumluların cezalandırılmasını beklediler. Aralarında mühendis, saha sorumlusu, vardiya amiri ve Kanadalı bir yetkilinin de bulunduğu 6 kişi tutuklu. Bilirkişi ön raporundaysa asıl işveren Anagolt Madencilik asli kusurlu bulunmadı.
Arkadaşlar alalım cenazeyi.
35 yaşındaki Uğur Yıldız 6 yıldır Kanada ortaklı madencilik şirketinde çalışıyordu. Maden faciasının gerçekleştiği 13 Şubat günü de oradaydı. Heyelandan kaçamadı. Tonlarca ağırlıktaki siyanürlü toprağın altında kaldı. Enerji Bakanı Uğur Yıldız'ın tabutunu omuzlarken Yıldız'ın eşi durdurdu. Beni bırakma diye ağladı. Ailesi ve çalışma arkadaşları Uğur Yıldız'ı son yolculuğuna uğurladı. Toprak altındaki diğer 8 işçidense henüz haber yok.
8 Temmuz 2018'de meydana gelen Çorlu tren faciasında 25 kişi hayatını kaybetmişti. Yıllardır hukuk mücadelesi veren aileler sorumluların yargılanmasını istiyor. Onlar duruşmadan duruşmaya koşarken dönemin Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın ise ihaleden ihaleye koşuyor.
Yedisi çocuk, 25 kişi göz göre göre gelen bir ihmal cinayeti yüzünden öldürüldü bu ülkede. Kendisi imza yetkilisi olduğu şirketiyle birlikte ihale rekortmeni olmuş. Ne yazık ki Ulaştırma Bakanlığı İsa Apaydın'ı ihaleleriyle besliyor, onu ödüllendiriyor diyebiliyoruz bu noktada.
Yedisi çocuk, 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren faciası meydana geldiğinde Devlet Demiryolları'nda genel müdürdü İsa Apaydın. Aileler tüm sorumlularla birlikte onun da yargılanmasını bekliyordu ama duruşma salonunda aradıkları İsa Apaydın'ın ismini kamu ihalelerinde buldular. Apaydın'ın son aldığı ihale 6 milyar 910 milyon lira.
Tam 19 duruşmayı geride bıraktık. Peki bu olay yaşandığında genel müdür olan ve en başta sorgulanması gereken İsa Apaydın nerede sorusunu defalarca kez sorduk. Çünkü bir kez olsun ifadesi alınmadı, bir kez olsun duruşmalara katılmadı, tanık olarak bile duruşmalara getirilmedi.
8 Temmuz 2018'de yaşandı facia. Aileler o günden bu yana hukuk mücadelesinde. Her duruşmada gerçek sorumlular yargılansın ve cezalandırılsın diye haykırdılar.
Hukuk,
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın o dönem en yetkili ismi olan İsa Apaydın artık bir altyapı şirketinin temsilcisi. İmza yetkisiyle ihale üstüne ihale aldı. İhalelerin sayısı 35'e, toplam bedeli ise 11 milyar 520 milyon liraya yükseldi.
Biz adalet ararken, kendisinin duruşma salonunda olması gerekirken parasına para katıyordu. Dün de 6 milyar 910 milyon değerinde bir yeni ihale almış. Tam 35 kamu ihalesinden söz ediliyor. Bunların içinde deprem nedeniyle hasar gören bazı demir yolları da var.
Demir yolları onarımı dahil birçok ihalede alan İsa Apaydın'ın yetkilisi olduğu şirket son ihalede 6 milyar 910 milyon 910 bin liralık Mersin Erdemli Silifke ve Taşucu yolunun ikmal yapım işini aldı. Üstelik ihale açık değil, sadece çok özel durumlarda kullanılması gereken pazarlık usulüyle yapıldı. Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri ise tepkili.
Biz soruyoruz bu nasıl adalet diye. Çünkü biz yıllardır adalet için mücadele ediyoruz. Gerçek sorumlular yargı karşısına çıkartılsın, ödüllendirilmesin ve bundan sonra hiçbir kimsenin canı dahi yanmasın.
Peki şimdi bu ihaleler sonrası gelecek hizmete nasıl güveneceğiz? Çok önemli ve cevabı olmayan bir soru. Aslında cevabı belli de güvenemeyeceğiz. Şimdi Aşkım Hanım demiş ki hiçbir emekçinin fıtratında canından olmak yoktur. Ama yanlış yönetenlerin fıtratında bir gün gitmek vardır. Demek ki sorumluların er ya da geç cezalandırılması da hukukun üstünlüğünün fıtratında vardır demiş. Efendim devam ediyoruz. İstanbul'u ikinci kez kazanan Ekrem İmamoğlu 26 ilçe belediye başkanı ve meclis üyeleriyle birlikte Ankara'ya Anıtkabir'e gitti. İmamoğlu Anıtkabir özel defterine emanetinizi birinci parti yaptık, emin ellerde notu düştü.
Meclis grubumuz tabii ki 26 belediye başkanımız var. Atamızın huzuruna yürüyoruz. Aynı zamanda...
İzin alınması gerekiyor beyefendi. Böyle devam edelim.
Tamam peki.
Anıtkabir Komutanlığı'nda görevli askerlerin yaptığı protokol kuralları hatırlatmasıyla ve yaşadığı şaşkınlıkla başladı Anıtkabir ziyareti. İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra ilk olarak atanın huzuruna çıktı. Anıtkabir özel defterine yazdığı mesajda birinci parti vurgusu yaptı.
Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi konumuna taşımanın gururunu yaşıyoruz. Halkımızın bizlere verdiği görev ve sorumluluğu bilincindeyiz. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun.
Buraya açalım lütfen. Belediye başkanımızı buraya açalım lütfen.
1 milyon oy farkıyla rakibini mağlup eden Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonraki ilk ziyaretini 26 ilçe başkanı ile birlikte Anıtkabir'e yapıyor. Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul'un 26 ilçesinde seçim yarışını önde tamamlayan ilçe belediye başkanları ve meclis grubu heyet kadar kalabalıkta Anıtkabir avlusu. İlgi yoğun. Gözler CHP'nin kadın aday gösterdiği 4 ilçenin 3'ünde seçim zaferi yaşayan kadın başkanlardaydı. İmamoğlu Anıtkabir ziyaretini tamamladı. Avludan ayrılırken gazeteciler bir kez daha demeç almak istedi. Askerlerden yine benzer bir protokol uyarısı geldi.
Büyük bir gururla ve onurla buradayız.
Sayın Başkanım, Türkiye'nin büyük ve demeç yapmak için müsaade almamız lazım. Uygun değil.
Öyle mi?
Anıtkabir içerisinde demeç almamız uygun değil.
Eşi ve ilçe belediye başkanlarıyla Ankara'ya çıkarma yapan Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir'den sonraki durağı rekor oyla seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Eşleriyle birlikte fotoğraf verdiler. İmamoğlu da Yavaş da ikinci dönemlerine Anıtkabir ziyaretiyle başladı.
Seçim sonrası kaybeden belediyelerin gider ayak yaptığı ihaleler, işçi alımları ve ödemeler gündemden düşmüyor. Bir yandan da itirazlar sürüyor. Van'dan sonra ikinci mazbata krizi Hatay'da yaşanıyor.
CHP'nin başvurusu bugün sonuçlar mı başkanım? Hatay'la ilgili.
Bakalım arkadaşlar, bir toplantıya başlayalım. Gün sonunda size bilgi vereceğiz.
Mazbatamızı alarak seçim sürecini geride bıraktık.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlık yarışında CHP'nin yaptığı itirazı Yüksek Seçim Kurulu karara bağlamadan AK Parti adayı Mehmet Öntürk'e Hatay İl Seçim Kurulu mazbatayı verdi. Öntürk mazbatasıyla fotoğrafları paylaştı.
Hatay'da garip bir şey oluyor. Olağan itiraz süreçleri sonlanmadan İl Seçim Kurulu hiçbir şeyi dinlemeyerek mazbatayı verdi.
Van'dan sonra ikinci mazbata krizi çıktı. Seçim sonrası Hatay'da CHP'nin itirazları üzerine geçersiz oylar il genelinde tekrar sayılmış. 38.888 olan fark 2569'a kadar gerilemişti.
Olağanüstü başvuru hakkımız, tam kanunsuz başvuru hakkımız var. Bunları kullanacağız.
Samsun Kavak ilçesi AK Parti'den yeniden Refah Partisi'ne geçti. Belediye başkanı koltuğuna oturan Şerif'ün belediye envanterine kayıtlı makam aracını teslim aldığında gözlerine inanamadı. İçi su dolu, koltukları parçalanmıştı. AK Partili eski belediye başkanı İbrahim Sarıcıoğlu'nun aracı bu şekilde teslim ettiği iddia edildi. İbrahim Sarıcıoğlu iddia karşısında suç duyurusunda bulunurken yeni belediye başkanı Şerif Ün bu kez güvenlik kamera görüntülerinin tespiti, olayın araştırılması için emniyete başvurdu. Burası da Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi. AK Parti'den CHP'ye geçen belediye başkanlığı binası. 27 bin nüfuslu Dinar Belediyesi'nin neredeyse 126 milyon borcu olduğunu CHP'li belediye başkanı Veysel Topçu göreve gelir gelmez borcu kalem kalem yazdırarak belediye binasının girişine astı. İddiaya göre belediye kasasındaysa 126 milyon borcun karşılığında yalnızca 642 bin lira var. Kütahya'da da tansiyon yükseldi. Kütahya'da CHP adayı Eyüp Kahveci'nin %29,25 oranla seçimi kazanmasının ardından MHP'nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebi Kütahya İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. 549 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayılacağı alana girmek isteyenlerle polis karşı karşıya geldi. Nevşehir'in turistik beldesi Ürgüp'te de seçim 2 Haziran'da tekrarlanacak. CHP'li adayın kazandığı Ürgüp Belediyesi'nde Cumhur İttifakı'ndan hem AK Parti hem de MHP ayrı ayrı aday çıkarmıştı. CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul 5170, MHP'nin adayı Mustafa Öz 5134, AK Parti'nin adayı Fahri Yıldız 3599 oy almıştı. Seçim yenilendiğinde CHP adayına karşı Cumhur İttifakı'nın AK Parti ya da MHP adayı etrafında birleşip birleşmeyeceği merak konusu.
Sevgili seyirciler, gördünüz değil mi? O arabanın hali nedir? Yani hakikaten acınacak bir durum, kim yaptıysa diyelim. Tabii sadece bu akşam izledikleriniz değil, günlerdir kaybeden AK Partili belediyelerin giderayak yaptıkları haberler oluyor. Yaptıkları haber oluyor. Gerçi sadece AK Parti değil, CHP'nin de dün vermiştik Esenyurt'ta yaptığı aday değişikliğinde iddia odur ki eski başkan giderayak ihtiyaç dışı işe alımlar yaptı. Ama AK Parti'den başka partiye geçen belediyelerde özellikle hemen seçim öncesi sonuçlandırılan ihaleler, yerine duruma göre iptal edilen ihaleler, sonradan işten çıkarmaya neden olacak ve dolayısıyla yeni başkanı zora sokacak işe alımlar ve daha neler neler. Bu kadarına artık çirkeflik bile denmez, kötü niyet denir. Vatandaşın aslında hiç mi hiç umurlarında olmadığının kanıtıdır. Hele hele seçimi kaybettikleri gün iftar çadırlarının kaldırılması nedir? Hakikaten o akıl alır gibi değil, vicdana da sığmaz, inanca da. Yerel seçimlerdeki büyük yenilgi sonrası İyi Parti'de istifalar gelirken, değişim tartışmaları büyürken Meral Akşener kazandıkları tek il olan Nevşehir'e gitti. Sevinçten uçuyoruz dedi. Akşener yeniden aday olacak mısınız sorusunu yanıtsız bıraktı.
Sayın Genel Başkanım.
Oy oranına baktığımızda üzülüyoruz. Ama aldığımız yerlere baktığımızda da sevinçle uçuyoruz.
31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti'nin kazandığı tek il Nevşehir için Akşener sevinçten uçuyoruz dedi. %9,9'dan %3,7'ye düşen oy oranı sonrası parti içinden yükselen istifa çağrılarına hiç girmedi. Yerel seçimde eriyen oylar üzerine 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayda yeniden aday olup olmayacağı da merak konusu.
Merhaba. Aday olacak mısınız efendim?
Buyur. Görüşmek üzere. İftara gidiyorum.
Başarısızlık olarak değerlendirdiğimiz seçim sonuçlarının en demokratik şekilde sorgulanacağı, kurultayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Partimiz bir lider partisi olmaktan ziyade bir siyasal harekettir.
Bir ihtiyaç olursa ben de sizinle toplantı yapacağım. Hürmetler.
Efendim aday mısınız?
İyi
Parti Göç Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın genel başkanlığa adaylığını açıkladı. Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu toplantısında da Akşener'in yüzüne aday olacağını söylediği kulis bilgisi. Musavat Dervişoğlu da adaylık için açık kapı bıraktı.
Benimle ilgili böyle durumlarda her kongrede bir şey olacağıma dair iddialar olabilir.
Teşekkür ederiz.
Böyle bir şey demez.
Mesela ben çok üzgünüm ama aldığımız oy oranı ya da kazandığımız yerlerin azlığı veya çokluğu üzerinden değil. O sizin, milletimizin bize verdiği bir mesaj.
10 ayda 3 milyon 100 bin oy kaybettik. Partimizin ülke siyasetini etkileme kapasitesini tamamen yitirdik. Bu şekilde devam edilmesi halinde İyi Parti bir sonraki dönem meclise bile giremeyecek.
Seçim sonrası partideki görevinden istifa eden İyi Partili Bilge Yılmaz Akşener'i istifaya davet etmişti. Seçim sonuçlarına ilişkin tepkisini sürdürdü. İyi Parti 24 ilçe ve bir beldede seçim kazandı. Kazanılan tek il olan Nevşehir'de parti içi tartışmalarına girmedi Akşener. Üstü kapalı muhalefete hedef aldı.
Dürüst olduğuna kefalet koyup seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil.
Tabii sonuçların İyi Parti açısından böyle olacağı belliydi. Zira Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olan merkez sağ bir oluşuma doğru gidiyordu. Çok uzaklaştı. Ama bunu söylediğimde İyi Partililer eleştirdi zamanında beni. Çokça eleştirdiler beni de diyeyim. Bilge Yılmaz söylediklerinde bence sonuna kadar haklı. Çok yazık oldu. Muhalefeti etrafında toplayabilecek bir potansiyel itip gitti. Yeniden genel başkanlığı adaylığı konusunda da Meral Akşener'in hiç şüphesiz aday olacaktır diye düşünüyorum. Partililer böyle istedi denir geçer gider. Efendim 31 Mart yerel seçimini zaferle sonuçlandıran belediye başkanlarından biri de Filiz Gencan Akın. Anketlerin geride gösterdiği Akın zorlu bir seçim sürecinden sonra Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.
Gerçekleştirdiğimiz bu kadın devrimiyle artık çok daha güçlüyüz.
Bir kadın gazeteci olarak Edirne'nin ilk kadın belediye başkanıyla bize bu yolu açan liderin odasındayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün odasında.
Biz atamızın 1930 yılında burada konakladığı, burada zaman geçirdiği bu tarihi mekandayız. Ben de çok gururluyum tabii ki. Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak burada sizlerin huzurundayım. Kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesi ve diğer tüm haklar anlamında ona her zaman minnettarız.
İlk kadın başkanı olduğu belediye binasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı odada onun izinde, onun açtığı yolda gidiyor Filiz Gencan Akın. 41 yaşında. Osmanlı'ya da başkentlik yapmış kadim şehir Edirne artık ona emanet.
Omuzlarımızda tüm kadınlar olarak şu anda tarihi bir sorumluluk var. Yani biz o kadar başarılı olmalıyız ki bundan sonra hem cinslerimizin siyasetteki varlığı artmalı. Diğer taraftan da artık bu negatif bakış açısını sonlandırmamız gerektiğini düşünüyorum.
Kadın seçmenler de biraz etkilemiş olabilir mi bu seçim sonuçları?
Kadın seçmenlerin bu konudaki etki alanı düşündüğümüzden kesinlikle daha fazla. Biz bunu sahada da tecrübe ederek yaşadık.
Sağ olun size. Sağ olun. 10 tane olsa onu da vereceğim.
Eyvallah. Yeri geldi. Kadınlarımız eşlerini ikna ettiler, büyüklerini ikna ettiler ve sağ çalışmalarımızda inanın bana en büyük gücü veren hep kadınlar oldu.
%46 oyla rakibine 4 puan fark attı. Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak adını tarihe yazdı Filiz Gencan Akın. Ama süreç kolay olmadı. Seçim anketleri sürekli kaybedeceğini söyledi.
Ama ben her zaman şunu söyledim. En güzel anket ve en sağlıklı anket sahada. Dolayısıyla hiçbir zaman motivasyonumuzu düşürmedik. Bir an dahi kaybetme fikri ya da kaybetme düşüncesini aklımıza düşürmedik. Biz projelerimizi belirlerken mahalle mahalle gezdik, sokak sokak gezdik sahada. Dolayısıyla sosyal yardımlar kısmını da açıkçası biz bu dönemde çok önemsiyoruz. Emeklilerimizi, kadınlarımızı ve gençlerimizi önceliklendirdik.
Ayaklarına taş değmesin yavrum.
Hiçbir şey olmaz.
Kişimde, kalemlerimde bir şeyler var yani.
Evet, siyasette kadınların yarışı biraz dezavantajlı gibi görünse de aslında iş yerelde hiç öyle değil. Çünkü kadınlar daha rahat o evlere giriyor, daha rahat gözlemleyebiliyor ve daha rahat insanların derdine ulaşabiliyor. Yanılmıyorum değil mi? Kadın olmanın avantajını bu seçimde nasıl gözlemlediniz?
Şöyle ki her eve girip çıkmamız bizler için çok önemli bir artı. Kaldı ki ben bu seçim döneminde şunu gördüm, hep onu söylüyorum. Bu kadınların ve gençlerin zaferi.
Doğduğu, büyüdüğü, okuduğu, evlendiği Edirne'nin ilk kadın başkanı olarak değil sadece. En başarılı belediye başkanı olmak için de mazbatasını alır almaz göreve başladı. Edirne'nin ilk kadın futbol takımını ziyaret ederek.
Hoş geldiniz. Ben de size armağan ettim. Sağ olun.
Bütün eğitimimi devlet okullarında tamamladım. Bundan da çok büyük bir gurur duyuyorum. Ve bunu da aslında atamıza borçluyuz. O yüzden şimdi ben bu şansı yaşamış bir birey olarak kız çocukları ile ilgili de çok güzel projelerimiz var. Bütün kız çocuklarının aynı motivasyona, aynı değerlere sahip olması için her zaman onların yanında olacağım.
31 Mart yerel seçimleri ilginç öykülere de sahne oldu. Gaziantep'te Türkiye'nin en genç muhtarlarından Özkan Bozdağ'ın rakibi olan babasını sadece 2 oy farkla geçti. Bursa'nın Yamanlı Mahallesi muhtarı Necati Eren ise daha koltuğuna oturmadan eline fırçayı boyayı aldı, vaadini yerine getirmek için kolları sıvadı.
Oğuz Eludurköy eski muhtarıyım. 10 yıllık muhtarlığımızı oğluma kaptırdım. Çok da çekişmeli bir seçim oldu. Buna rağmen 21'e 19 oyla hakkıyla kazandı yani.
Gaziantep Oğuzeli ilçesi Duruköy mahallesinin muhtarlık koltuğunda artık 19 yaşındaki Özkan Bozdoğan oturuyor. Bozdoğan en yakın rakibini sadece 2 oy farkla geçti. O en yakın rakip de babasıydı.
2 dönemdir babam muhtarlık yapıyordu ve ben tabiri caizse onu devirerek aldım muhtarlığı.
Mührü aldın mı?
Aldım.
Mührü vermek istemiyordum. Bizde söylenen bir söz vardır. Mührü yutarım da vermem derler.
Biraz zorladı, vermek istemedi kendisi ama sonunda azmimle kendim aldım.
Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Muhtarlık mührü seçimle babasından oğluna geçti. Yeni muhtar ilk günden sıkı çalışmaya başladı. Genç Bozdağ'ın hedefleri de büyük.
Projelerimiz ilk önce yollardan başlamayı düşünüyorum. Yollarımız çünkü çok fazla traktör, tır geçtiği için çok çabuk bozuluyor ve sağlam bir altyapısı olmadığı için her türlü bir onarıma ihtiyacı var.
Muhtar olmamdaki en büyük etken köydeki evleri boyamak ve asılmadık Türk bayrağı kalmayana kadar tek tek evlere Türk bayrağı asmak.
Necati Eren de Bursa'da Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Yamanlı mahallesinde muhtar adayı oldu. Yıllarca Bodrum'da yaşadıktan sonra köyüne dönen Eren köydeki tüm evleri boyamayı vaat etti. Sloganı da netti. Göz boyamadık, ev boyadık.
Muhtar olunca bu yan gelir yatar. Muhtar olana kadar göz boyar dedi. Hayır, biz göz boyamadık. Biz de kendileri boyadık.
Girdi bu işe. Bu köyü dedi ben güzelleştireceğim.
Seçimi açık ara kazandı Necati Eren. Muhtarlık koltuğuna oturmadan eline boya kutularını, fırçasını aldı. Sözünü yerine getirmek için harekete geçti.
Şu ana kadar 25 tane ev, bir okul ve bir süt merkezini boyadım.
Kaybedilen belediye başkanları da halka inseydi, bir hizmet sunabilselerdi, şimdi o koltukları kaybetmeyecek.
Düşecek denilen ama hedefin bir türlü tutmadığı enflasyon ortamında asgari ücretliler 2024 Temmuz ayında zam beklentisine girdi. Tam da bu sırada Merkez Bankası iktidara açık mektup yazdı. Ekonomi yönetiminin adeta gönlünden geçenlerin yazıya döküldüğü mektupta asgari ücrete yılda bir kez zam yapılsın yoksa dezenflasyon olur denildi.
Faturayı emekçileri kesme durumudur. Bunu da güya hükümet yapmamış olacak, Merkez Bankası'nın tavsiye kararıyla asgari ücrete ikinci zammı yapmadık diyecekler.
Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır.
Merkez Bankası'nın arkasına sığınan bir hükümeti görüyoruz. Çünkü hükümet de vatandaşa para vermek istemiyor, harcamaları kısmak istiyor, emekliye, işçiye, memura vereceği artışları kısmak istiyor.
Siyasette gündem Merkez Bankası'nın iktidara yazdığı mektup. Merkez Bankası hükümete asgari ücrete ara zam yapılmasın tavsiyesini iletti. Enflasyon ve ekonomi hedeflerine ulaşmak için.
Bu insanın aklına şunu getiriyor. Acaba hükümet ben asgari ücrete zam yapmayı düşünmüyorum ve bunu söyleyemiyorum. Siz söyleyin mi?
Asgari ücret 17.002 lira. Yılda bir kez artıyor. Ama son 2 yıldır yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle Temmuz ayında ara zam yapılmıştı. 2024
2024'te de asgari ücrete ara zam beklentisi varken Merkez Bankası'ndan gelen zam yok sinyali muhalefeti konuşturdu.
Merkez Bankası'nın bağımsızlığına inanmaya mı başladı Erdoğan? Biliyoruz ki Sayın Erdoğan sözünü dinlemediği için bugüne kadar Merkez Bankası başkanlarını, para politikaları kurulu üyelerini görevden alıyordu. Şimdi ne değişti? Merkez Bankası'na nasıl böyle bir cesaret geldi?
Önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu.
Geçmişte faiz indirimine direndiği için görevden alınan Merkez Bankası Başkanı olduğunu hatırlattı muhalefet Erdoğan'ın sözleriyle.
Daha 3 ay geçmeden açlık sınırına gelen asgari ücrete bu yıl başka zam yok demek apaçık emekçiyi açlığa mahkum ediyorum demektir. Bir kemer sıkılacaksa bu ekonomiyi bu hale getirenlerden başlansın.
Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Ben.
Merkez Bankası'nın bu mektubu hükümetle görüşmeden, hükümetle danışmadan yazmış olması mümkün değil. Dün Merkez Bankası'na meydan okuyan hükümet bugün Merkez Bankası'ndan medet umar hale gelmiştir.
Muhalefet enflasyon karşısında eriyen asgari ücretin sorumlusu iktidarın ekonomi politikası diyor. İktidarı Merkez Bankası'nın zam yapılmasın tavsiyesinin arkasına saklanmakla suçluyor.
Şanlıurfa şehirler arası otobüs terminalinde tam da bayram yoğunluğu yaşanırken silah sesleri yükseldi. Otogarda iddiaya göre alacak meselesi yüzünden çatışma çıktı. İki kişi hayatını kaybetti.
Otogarda silahlı döner bıçaklı kavga çıktı. Biri çocuk, iki kişi öldü. İkisi polis, 10 kişi yaralandı. Filmleri aratmayan çatışmada 5 kişi gözaltına alındı. Dehşet dolu görüntüler Şanlıurfa şehirler arası otobüs terminalinde güvenlik kamerasına yansıdı. Otogarda bayram yoğunluğu vardı. Bir anda silahlar ateşlendi. İddiaya göre daha önce aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında otobüs firması yazıhanesinde tartışma çıkmıştı. Yazıhaneye koşanlardan bir kişi vuruldu, yere düştü. Bir başkası onu sürükleyerek kenara çekmeye çalıştı. O sırada biri silahlı, diğeri döner bıçaklı iki kişi geldi. Otogar polisi de silahıyla olayları kontrol altına almaya çalıştı. Bu arada bir kişi daha vuruldu, yere düştü. Yolculuk için otogarda bulunanlar filmlerdeki gibi çatışma sahnesiyle karşı karşıya kalınca büyük panik yaşandı. 43 yaşındaki Halil Deveci ve 14 yaşındaki Muhammed Deveci o çatışmada hayatını kaybetti. İkisi polis, 10 yaralının tedavisi sürüyor. 5 kişinin gözaltına alındığı çatışmayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Seçim gecesi polisler İstanbul Fatih'te 36 yaşındaki Serhat Kahyaoğlu'nu gözaltına aldı. Bir süre sonra hastanede ortaya çıkan Kahyaoğlu'nun ölüm haberi gelince ailesi işkence iddiasıyla şikayetçi oldu.
Rahmetliyi arabaya yatırmışlardı ters kelepçeli bir şekilde. Kafasına vuruyorlardı. Serhat abi o sıra bağırıyordu, bırakın beni, yeter artık, bırakın, vurmayın, yapmayın diye.
Arkadaşımı aradığımda ağlayarak bana çok kötü vuruyorlar. İnsan insana böyle vurmaz dediler.
Kim vuruyormuş orada?
Polisler.
Seçim gecesi havaya ateş açtığı iddiasıyla ters kelepçeyle gözaltına alındı Serhat Kahyaoğlu. Görgü tanıklarının ifadesine göre bindirildiği polis aracında öldüresiye dövüldü. Pencereden atladı, canına kıydı denilerek hastaneye bırakıldı. Orada da hayatını kaybetti. Kahyaoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Polis şiddeti sebebiyle böyle bir ölüm gerçekleştiğine ilişkin ciddi şüpheler var. Ölümden sonra çekilen fotoğraflarda da şahsın vücudunun birçok bölgesinde morluklar, kırıklar, kafatası bölgesinde silah kabzasına benzer yara izleri mevcut.
36 yaşındaki Serhat Kahyaoğlu emlakçılık yapıyordu. Seçim gecesi İstanbul Fatih'te arkadaşının evindeydi. Silah sesi duyan komşuları polis çağırdı. İddiaya göre Kahyaoğlu havaya ateş açıyordu. Seçim gecesi ihbar üzerine polis ekipleri Fatih Softa Sinan Sokak'taki bu apartmana geldiler ve o anlarda 5. katta arkadaşının evinde olan Serhat Kahyaoğlu'nu aşağı indirdiler. İddiaya göre ters kelepçe takarak polis aracına bindirdiler.
Sesleri geliyor muydu araba?
Tabii cam geliyordu. Arabaya bindirilirken hayattaydı.
Kaç polis vardı olay yerinde?
5 kişi normal ekipti, asayiş. Bir tane sivil vardı. 2 tane motosikletli Yunus polisi vardı. Suratını geriye doğru çevirdikten sonra başının arka kısmına doğru vurmaya başladılar.
Serhat Kahyaoğlu'nu polisler iddiaya göre yüksekten atladı diyerek getirdi hastaneye. Müdahale edildi ama kurtarılamadı.
Samatya Hastanesi'ne gittim. Onlar da dedi ki birisini getirdiler polisler ambulansla beraber. 4. kattan düştü dediler. Polis arabasına binmesiyle hastaneye gitmesi 20 dakika. Sapasağlam capcanlı adamı hastanede ölüm haberini verdiler.
Kahyaoğlu'nun ailesi polislerden şikayetçi oldu. Emniyet şimdilik sessiz. Esnafsa olayın ardından görüntülere polisin el koyduğunu iddia ediyor.
Yunus polisle bir de olay incelemeleri geldi.
Almışlar mı kamera kızı?
Almış. Getirmeleri gerekiyor.
Düştü vesaire falan demişler ama kesinlikle öyle bir şey yok. Abim cinayete kurban gitti.
Aras Bey demiş ki TC Türkiye Cumhuriyeti belediye binalarına geri dönüyor ve bir daha kimse kaldıramayacak. Kim yerli, kim milli gördük demiş. Bir diğer izleyicimiz de şöyle diyor Eren Bey. Bu maaşlarla olmaz geçim derhal ama derhal erken seçim demek etiketine. Bunun için tabii daha erken. Birazdan tekrar döneceğim neler söylemişsiniz aktarmaya çalışacağım. Zonguldak'taki özel bir maden ocağında 25 yaşındaki işçi Soner Korkut'un ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı. Burası çok acı. Rapora göre sadece 700 lira maliyeti olan kaçak akım rölesi olsaydı Korkut şu an hayatta olabilirdi.
Allahu Ekber.
Maalesef maden ocağında kaçak akım rölesi alınmamış. İş güvenliği uzmanı yazması gereken notları iş güvenliği defterine yazmıştır. Fakat maden ocağının sahibi veya mesul müdür bu konuda gerekli aksiyonu hızlı bir şekilde almamış gördüğümüz üzere.
Maden işçisi Soner Korkut'un 2 Nisan'daki ölümüyle ilgili bilirkişi raporu büyük bir ihmali ortaya çıkardı. 25 yaşındaki Korkut'un 700 liralık role olmadığı için yaşamını yitirdiği belirlendi. İş güvenliği uzmanı uyardığı halde sadece 700 liralık basit bir rolenin eksikliği gencecik bir insanın da hayatına mal oldu. Bilirkişi raporunda elektrik panosunda kaçak akım rolesi olsa ölüm önlenebilirdir denildi.
İş güvenliği uzmanı görevini yerine getirmiş, alınması gereken kaçak akım rolesiyle ilgili bilgilendirme yaptığı için iş yeri sahibi veya mesul müdür bu durumda sorumlu.
Yaşam sigortası ya da hayat kurtarma da denilen role eğer devrede kaçak varsa anında atıyor. Yani elektrik çarpmasını engelliyor. Fiyatı ise 700 lirayla 2000 lira arasında.
Hayat koruma dediğimiz bu. Ufak bir elektrik kaçağı varsa otomatikmen iptal ediyor. Elektrikleri kesiyor. Her yerde, hayatın her alanında, nerede olursa olsun yani. Bu olmadan olmaz. Fiyatı 700, 1000, 2000, 3000 liraya kadar mal var yani. Kalite kalite değişiyor.
Zonguldak'ta özel bir maden ocağında elektrikçi olarak çalışan Soner Korkut elektrik akımına kapıldı, ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti genç madenci. Bilirkişi raporuna göre iş güvenliği uzmanları gerekli denetimleri ve uyarıları yapmıştı. Madenci Soner Korkut da alması gereken eğitimleri tamamlamıştı.
Eğer bir iş yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmamış ise, gerekli eğitimler ve denetimler sağlıklı bir şekilde yapılmamış ve işveren de bu denetimleri yapmamaktaysa, o iş yerinde işi durdurma yetkisini hızlı bir şekilde vermemiz lazım. Aksi takdirde bugün bir, yarın 29 kişi yine hayatından olacak.
Mesajlarınızı görüyorum. Önem verdiklerinden birisi de şu. Taşeron sömürüsü son bulsun artık. Emekçi belediye çalışanları mağdur olmasın demek ki demişler. Birazdan yine bakmaya çalışacağım. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'teki Yunanistan ziyareti sonrasında Türk turistlerin Yunan adalarına kapıda vize alarak gidebileceği duyurulmuştu. Kapıda kolay vize uygulaması 1 Nisan'da başladı. Ama gidişin hiç de kolay olmadığı ortaya çıktı.
Vizenin ücreti 60 euro.
Ama yapılacak olan işlemler ve oradaki güvenlik soruşturması için adalısına göre 20 ile 30 euro arasında değişen ek bir maliyet de talep edilmekte.
Kapıda kolay vize demek, ben geleyim gemiden, gemi firmasından biletimi alayım, karşıya geçeyim, oradan çıkayım gideyim anlamına gelmiyor. Bunun öncesinde evrakların bize gelmesi gerekiyor. Bunun sonrasında da Midilli'ye gittiğinizde vize bölümüne gidiyorsunuz. O vize bölümünden vizeniz onaylanıyor.
Adı kapıda kolay vize ama ne kapıda ne de kolay aslında. Uygulama 5 Yunan adası için başladı. Adalara ayak basmak için vize evraklarının en az 3 gün önceden seyahat acentesine teslim edilmesi gerekiyor. Tavsiye edilense 1 hafta önce teslim edilmesi. Çünkü adalara sınırlı sayıda Türk turist giriş yapabilecek.
Vatandaşlarımız en az 3 gün önce bu evrakları teslim etmek zorundalar ki her adanın kendine ait bir kapı vizesi kotası olacaktır. Bu kapı vizesi kotası da size günlük olarak geçerlidir.
Kapı vizesi alabilmeniz için 2 adet biyometrik fotoğraf, vize başvuru formunun da olması gerekiyor. Feribot biletinizin olması gerekiyor ve orada kaç gün kalacaksanız o kalacağınız gün kadar otel rezervasyonunuzu ya da orada birinin yanında kalacaksanız onun davetiyesini kanıtlamanız gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılı sonunda Atina'da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i ziyareti sonrasında Türk turistlere Yunan adalarına kapıda giriş uygulaması müjdelenmişti. 10 Yunan adasında vize kapıdan alınacaktı. Uygulama 1 Nisan'da başladı. Şimdilik 5 ada Samos, Kos, Rodos, Midilli ve Sakız kapıda vize uygulamasıyla Türk ziyaretçileri kabul ediyor.
%100 kabul edileceksiniz anlamına gelmiyor. %95 oranında misafirlerimiz vize alabiliyor.
Adalara girmek için vize ücreti 60 euro. Midilli'ye Ayvalık, Sakız'a Çeşme, Samos'a Seferihisar'dan, Kos ve Rodos'a Bodrum Limanı'ndan gemi ve deniz otobüsleriyle gidiliyor. Ziyaretçileri adalara taşıyacak feribot ve firmaları ve Yunan gümrüğü 10 ile 20 euro arasında ekstra ücret talep ediyor. Yoksa evraklar işleme alınmıyor. Acente hizmet bedelleriyle birlikte Yunan adaları için ödenecek rakam 100 euro. Yani yaklaşık 3500 liraya kadar çıkıyor.
4-5 günü buluyor. Ekspres vize olayı 4-5 günü buluyor.
Bir hafta öncesinden buraya vermemiz gerekiyormuş. Dolayısıyla yetişemiyor. Gidemeyecek bayram bu.
Uğur Bey demiş ki bana oy vermezseniz size bakmam ve hizmet etmem diyen iktidar vatandaşın tokadını yedi. Demek ki neymiş? Halk oy vermezse siz bir hiçsiniz. Çok gönderdiğiniz mesaj var. Birazdan okumaya çalışacağım ama şu anda İstanbul için iftar vakti.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salam. Hayya ala salam. Hayya ala falah. هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Efendim Allah kabul etsin diyelim, devam edelim haberle. İstanbul'da iki katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler arasında kalan ev sahibini kurtarmak için mahalle sakinleri seferber oldu.
İki katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler arasında mahsur kalan ev sahibini komşuları ip yardımıyla kurtardı. Mustafa Küçükkuş, İstanbul Ümraniye'deki iki katlı evinin baca izolasyonu için çatıda bulunduğu sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, Küçükkuş çatıda mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri hemen yardıma koştu, itfaiyeye de haber verdi. Alt katın balkonuna tırmanan bir kişi Küçükkuş'a ip attı. Duman yoğunlaşırken Küçükkuş pencereye bağladığı ipe tutunarak aşağıya sarktı.
Müzik
Komşuları ve oğlu çatıda mahsur kalan adamı kucaklayarak aşağı indirdi. Çok geçmeden itfaiye ekipleri gelerek yangını kontrol altına aldı.
Su aldım, çıkardım, dökmeye çalıştım ama hiç fayda etmedi. Yanacağım dedim herhalde, yanacağım burada.
İstanbul Fatih'te babasının dükkanında oynayan çocuk uçan balonun ardından caddeye fırladı. Babasının dikkati taksicinin son anda frene basması sayesinde küçük çocuk ölümden döndü. Bakınız.
Babanın refleksi, taksi şoförünün dikkati 2 yaşındaki Ali'yi ölümün kıyısından kurtardı.
Çikolata falan verdim. Çikolatasını yedi. Balonla içeride oynuyordu. O araçta balon uçtu. İlk başta pek fazla umursamadım ama çocuk umursuyormuş. Arkasından koştu.
İstanbul Fatih'te bakkal dükkanı işleten Serhat Acet'in 2 yaşındaki oğlu balonu dışarı uçunca peşinden koştu. Sadece birkaç saniyeliğine gözden kaybolan oğlunun caddeye çıktığını gören Acet yerinden fırladı. Bir taksinin önünden son anda kurtardı Ali'yi.
Allah'tan yetişebildim ya. Arabanın ön farından aldım. Taksici beni son anda fark etti zaten. Yoksa Allah korusun. Büyük ihtimalle ikimiz de zar.
O anları dükkandaki güvenlik kameraları kaydetti.
Şimdi ara zamanı. Efendim, NAV hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. NAV'da yayın, dizimiz Korkma Ben Yanındayım'la devam edecek. Yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim.